havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Anlat Bana da yine karşınızdayız. 13 Şubat 2023 Pazartesi saat 15 ve Türkiye depremin 8. gününde yaralarını sarmaya çalışıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimiz bambaşka bir duygu içerisinde aslında güvenebileceğimiz bir yapı arıyoruz. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Hemen Ali Kurt'a bağlanacağız. Kendisi Kiptaş'ın genel müdürü. Uzun süredir Hatay'daydı. Hatay'dan bugün dönüyor. Dönerken kurulan tabii çadır kentler, tuvalet sorunu, ekmek ve su sorunu ne durumda? Ona bakacağız. Ali Bey merhaba.
Merhabalar.
Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Ali Bey kaç gündür Hatay'dasınız?
Bugün 6. gün oldu. Geçen hafta salı yola çıktık ama çok trafik vardı. Kar vesaire. Giriş çıkışlar o zaman daha problemliydi. Bugün dönüyoruz. 6 gün oldu. Yanlış hesaplamıyorsun. 6 gündür oradayız.
Hatay'ı biliyoruz. Hatay ağlıyor. Türkiye ağlıyor. 10 il ağlıyor. Hep birlikte ağlıyoruz ama biz bu yarayı birlikte sarmak zorundayız diye düşünüyorum. Çadır kentler kurdunuz değil mi orada?
Evet, biz hızlıca çadırcılarla iletişime geçerek mevcut stoklardaki çadırları çekmeye çalıştık. İlk etapta yaklaşık 3000 metrekare kapalı alana sahip çadırları bulduk. Hala tedarik süreçleri devam ediyor. Biz acil bölgeyi bitirip bunların kurumuna başladık. AFAD'ın tarif ettiği öncelik sırasına göre. Ama daha çok ihtiyaç var. Beylerbeyi zaten kurulumlar devam ediyor. Şu an en büyük ihtiyaç çadır.
Çadır. Siz kaç çadır kent kurdunuz? Bir sayı vermeniz mümkün mü?
Şöyle, biz 3 farklı bölgeyi kurmuştuk ilk etapta. İlk 3. günde biz zaten müdahale etmeye başladık. İkinci gün yola çıktık. Üçüncü gün var abindik. Üçüncü gün ve dördüncü günde toplam 3 bölgeye kurduk. Yaklaşık 3000 metrekare. İşte bir taraf bunu nüfusa göre oranlayarak bölgelere paylaştık. Aynı bölgelerdeki eksikliklere göre sonra destek merkeze gelen çadırları da takviye yaptık. Mesela Samandağ'a biz ilk başta yaklaşık 800-900 metrekare kapalı alanlı çadır kurmuştuk. 15 adet ama büyük çadırlar bunlar. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek merkezi 200 tane daha ekstradan kurdu. Bunlar peyderpey geliyor, kurmaya çalışıyoruz açıkçası. Artık bundan sonra da çadır kent kurmaktan ziyade vatandaşlara bireysel dağıtıp kurulumuna yardım edip bir kit olarak verilecek bu çadırlar. İşte uyku tulumu, battaniyesi, ısı tutucusuyla beraber. Çünkü vatandaşlar enkaz alanlarından çok ayrılmak istemiyorlar. Hem zinet eşyalarından dolayı hem bahçeli olan yapılaşmalar var. Oraları terk etmek istemiyorlar. Artık vatandaşlara tek tek de çadır dağıtılmaya başlanacak.
Peki çadır için çadırı nereden buluyorsunuz?
Biz açıkçası yani Kiptaş olarak bir proje çalışıyorduk. İstanbul'da bir simülasyon yapmakla ilgili. Burada bir tedarikçiyle iletişimimiz vardı. O süreçte tesadüfen ellerinde olduğunu öğrendik deprem zamanı. Aslında konteynerde getirmeyi düşündük ancak konteynerin transferi şu aşamada çok zor. Bir sıra 2 tane konteyner sığıyor. Ama bir sıra 100 tane çadır koyabiliyoruz. O yüzden çadır daha efektif geldi. Ve stokta bir üreticinin stoğunda çadırlar vardı. Aslında ciddi sayıda çadır vardı. Biz iletişime geçene kadar bir anda yenildik. Çok ciddi deprem bölgesine çadır sevkiyatı oldu. Tesadüf icabı açıkçası bulduk ama şu anda çok koordineli bir şekilde birçok üreticiden şu an çadır üretiliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dediğim gibi peyderpey bölgeye çadır aktarımı yapılacak.
-15 dereceye dayanıklı çadırlar mı bunlar?
Bizimkiler öyledir. Çünkü 3 kademeli arada yalıtımı vesairesi var. Zaten bu çadırlar bize tedarik eden firma Ukrayna'ya göndermek üzere tedarik edip elinde kalan ürünlerdi. Biz de bunu fark edince hemen aldık. Bölgenin de şu an kış olması itibariyle iklim şartları biraz da gündüzleri hava fena olmuyor bir iki gündür ama öğleden sonra çok ciddi soğuk oluyor. Dağlarda kar var. Yalıtımlı çadırlar evet şu anda çok olağanüstü bir sorun yaşamaz vatandaşımız ki zaten dışarı o kadar soğuk ki çadıra girince insanlar hani bayağı bir iklim değişikliğine maruz kalıyorlar.
Peki tuvalet, hijyen sorunu ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Tuvaletler var. Gelip oraya bırakıyoruz ama kurulamıyorsa, su bağlanamıyorsa bir işe yaramıyor değil mi? Orada durum ne?
Hiçbir anlamı yok. İlk günlerde gerçekten bu da sorun olmuştu ama şu anda lojistik merkezlerde bu bir sorun değil. Tuvalet tedariği ile ilgili bugün zaten Büyükşehir Belediyesi'ne bir tane gemisi yaklaşmıştı. Bir tane daha bu saatlerde varmıştı. Biz dönüşte limanda görmüştük. Bir tanesi yaklaşmıştı. Orada da hem barınma sorununu gidermek amaçlı hem de tuvalet ihtiyacı ve sağlık ve çocuklar için kreş. Çünkü ciddi bir rehabilitasyon sürecine girecek bölge. İki gemiyle bunlar sağlanacak. Aynı zamanda bu gemilerle ürünler de nakliye oldu. Şu anda tırlarla gelen ürünler de var. Şimdi şöyle bir şey var Meriye Hanım. Yani ürünümüz olsa bile o kadar büyük bir yıkım var ki bölgeye sevkiyat yapamıyoruz. Biz Hatay'a, işte İskenderun'dan Antakya'ya 3,5 saatte gidiyoruz. Normalde yarım saat bekliyor. Şimdi biraz rahatlamaya başladı ama tabii bundan sonra biraz daha organize olacaklardır. Çünkü çok büyük yıkım vardı. Yani ben de çok deprem bölgesi gördüm. Ama bu bunun daha büyüklüğü bence çok anlaşılamadı maalesef. İlerleyen süreçlerde hepimiz bu acı gerçekten yüzleşken gerçekten çok büyük bir yıkım var. Yani teknik olarak altından kalkılması zor bir süreç.
Haklısınız. Siz zaten uçağa bineceksiniz. Sadece şunu soracağım. Çok basit. Net kayıp sayısı, net hasarlı bina sayısı ve nette ben bunu önemsiyorum. Kurtarılan can kaybı, insan sayısı bunu öğrenmek istiyorum. Elinizde bir veri var mı?
Şimdi kurtarılan insan sayısı ile ilgili net bir veri yok ama şunu söyleyeyim. Yıkımla ilgili. Bence yıkım öngörülenden çok daha büyük çıkacak. Bakanlığın açıkladığı bir veri vardı. Şimdi bölgeye biz ilk başta inceleme yaptığımızda yaklaşık 3.3 milyon bağımsız dirim olduğu TÜİK verilerine göre açıklandı. Bu da 13.3 milyon nüfus yapıyor. Şu anda sadece 1 milyon konutu incelemesinde bakanlık 164 bin yıkılmış ağır hasarlı bina tespit etmişti. Bunu oranlarsak yaklaşık 1.5 milyonluk bir nüfus yıkılmış ve ağır hasarlı binalarda yaşıyor. İşte buradaki zayiat miktarı maalesef size ölüm rakamını karşımıza çıkaracak ama Türkiye'deki zaten şu anda da geçtik diyebiliyorum rakam olarak en büyük ölüm sayısına maalesef ulaşılacak. Çünkü gerçekten yani anlatılmaz yaşanış derler ya öyle bir yıkım var. Yani böyle hani filmlerde görünenin ötesinde bir şey. Yani yayıncı kuruluşlar bir şey açıklıyor ama hani onlar da her alana giremediği için belli alanlarda saklanıp kalmışlar. Yaya olarak bile bir bölgeden bir bölgeye gidemiyorsunuz. Antakya merkez tamamen bitmiş durumda.
Evet.
Tamam dal gittik orası bitmiş durumda. Yani diğer illeri onlar daha büyük hasarlı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum yani Allah yardımcımız olsun.
Hepimize yardımcı olsun. Bilime ve bilgiye inanacağız. Size iyi uçuşlar diliyorum.
Sağ olun.
Tabii ki zaman zaman yayınları alacağız. Çünkü İstanbul depremini de konuşmak durumundayız.
Kesinlikle konuşmalıyız. Kesinlikle.
Sağ olun. Ve hepimiz aslında sıkıntılıyız. Niye sıkıntılıyız? Çünkü bir haftadır ağlıyoruz. Duygularımız zirve yapmış durumda. İnsanlarımız ekmek diyor, su diyor, tuvalet diyor, hayat diyor. Hayatta kalanlar ölseydim daha iyi olurdu diyor. Bütün bunları seyretmek, izlemek ve dinlemek kolay mı? 84 milyon insan ağlayarak elinden geleni yapmaya çalışıyor bildiği kadarıyla. Çünkü içinde yaşadığımız coğrafyaya iyi bakalım. Bu coğrafyanın bir adı var. Adı Anadolu. Felaketlerin şekillendirdiği coğrafya. Bu başlığı Rigor atmış. Rigor, National Geography'nin bilim habercisi. 2000 yıllık tarih. Bu 10 bin yıl insanlık tarihi ve 2000 yılına ilişkin tüm depremler saptanmış durumda. Bu tabloya baktığımızda 600 belgelenmiş deprem var ve bu depremlerle ilgili onca kültür, onca şehir devletleri, onca kültürler alt üst olmuş durumda. Bizim bilim habercimiz bile doğru dürüst yok. Böyle bir durumda biz rotayı nereye çevireceğiz? Klinik psikologlara çevireceğiz. Çünkü klinik psikologlar sahada nasıl çalışıyor, ne yapmaya çalışıyorlar? Şu an yaşadığımız sürecin adı ne? Buna bakacağız. Yaşadığımız süreç travma mı yoksa akut stres bozukluğu mu? Bu konuda alanındaki en ünlü uzmanlardan biri İbrahim Eke. Kendisiyle konuşacağız. Kendisi TİP'in bilim kurulu üyesi, afet koordinasyon kurulu sorumlularından biri ve klinik psikolog olarak alanındaki en ünlü isim. İşte kendisiyle konuşmadan önce yine önemli bir konuya dikkat çekelim. Yıkılan onarılır, acılar hariç. Biz 99'da yıkıldık ama acılar hep taze ve çok çabuk unutuyoruz bu coğrafyada. İbrahim Eke, İbrahim Bey. İbrahim Bey ile ilgili sanıyorum bağlantıda bir sıkıntı var. Eğer sıkıntı varsa arkadaşlar telefonla da bağlanabiliriz. Hiç problem değil çünkü zaman yitirmemeliyiz. Zaman yönetimi de bizim için daha önemli. İbrahim Bey, Eke bizi tabii ki hazır ve nazır olarak bekleyecekti ama sıkıntılı tabii durum, ona bakıyoruz. Eğer İbrahim Bey'de bir sorun varsa hemen ondan sonraki konuğumuzu alalım. İbrahim Bey'e öyle bağlanabiliriz çünkü sıkıntıları aşmamız lazım. Depremleri anlatıyordum. Planlanmamış kentler, kuralları görmezden gelme, kanunları yok sayma, para hırsının bizim başımızı döndürmesi, başımıza hep bu felaket bu yüzden geliyor. Bu coğrafya kader mi? Verdiğiniz cevaba bağlı. Ben diyorum ki eğer doğa burada, deprem kuşağı burası diyorsa bu coğrafya evet kader. Ama bu kaderi bilim ve bilgiyle değiştirmek durumundayız. O yüzden tabloyu doğru değerlendirmeliyiz. Evet, konuklarımız var tabii, konuklarımız ve bu konuklarımızla ilgili öncelikle hepimizin merak ettiği bir konu var. Konumuz ne? Tabii ki depremin yarattığı etkiler. Bu etkilere bakarken öncelikle hepimiz niye bu kadar geç arama kurtarma yaptık? AFAD niye görevini yapamadı? EMASYA diye bir protokol vardı, ne oldu diye soruyoruz. İşte EMASYA protokolünle ilgili de tabloyu göz önüne almamız gerekiyor. Bu defa konumuz tabii ki EMASYA protokolü. Ahmet Yavuz Tümgeneral, emekli general ve yazar diyoruz. Telefon hattımızda. Ahmet Bey merhaba.
Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum Meliha Hanım.
Sağ olun. Ahmet Bey, EMASYA, EMASYA diyoruz. Dün beni 55. hükümetin bakanlarından biri aradı ve biz ANAP, DSP ve Demokratik Türkiye Partisi'ydi. Birlikte bir hükümet kurduğumuzda ilk EMASYA protokolüne odaklandık dedi. Ne zaman biz EMASYA protokolü hazırladık?
Biz EMASYA protokolünü Sivas olaylarından sonra hazırladık. Yani EMASYA vardı. Aslında EMASYA her birliğin valiliğin talebi halinde, yani mülki idare amirinin talebi halinde askeri birliklerden yardım istemesi halinde asayişle ilgili konularda nasıl yardım yapılabileceğine ilişkin planları ihtiva ediyor. Bunun bir de deprem ve doğal afetlerle ilgili Dafyar'la ilgili bölümü var. Bu ikisi aynı nitelikte. Yani birisi asayişle ilgili, diğeri de tamamen doğal afetlerle ilgili olmak üzere iki plan. Silahlı kuvvetlerin iç hizmette kullanabileceği iki plan. Bu plan Sivas olayları esnasında tam olarak işlemedi. Çünkü Sivas valisiyle Sivas'taki Tugay komutanı, yani garnizon komutanı arasında bir takım iletişim sorunları ortaya çıktı. Bu iletişim sorunlarının ortaya çıkması üzerine de Genelkurmay'la İçişleri Bakanlığı o zaman bir araya geldiler ve bir protokol hazırladılar. Protokolün özü şu: kamu düzeninin bozulduğu durumlarda eğer mülki amir herhangi bir sebeple askeri birliklerden yardım talebinde bulunamıyor ise, olabilir, ölebilir ya da başka bir şey olabilir, kamu düzeninin sağlanması açısından askeri birlik komutanı alana iniyor. Oradaki emniyet güçlerinde emrini alarak tertibi, düzeni sağlıyor. Tabii bu protokol emniyet ve asayiş maksadıyla yapılmıştı. Bunun aynısı aslında doğal afetler içinde geçerlidir. Ama bunu AKP iktidarı kaldırdı. Yani 2007'di tahmin ediyorum. Kaldırdı. Emasya protokolünü kaldırdı.
2004 müydü, 2007 miydi? Orada ben kafam karışıyor.
2007 diye hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum ama bence bu detay. Yok. Çünkü netice itibariyle bu iktidar tarafından bu protokol kaldırıldı. Ayrıca 2011 yılında da bu Emasya adı toplumda antipati oluşturuyor. Çünkü o zaman bir algı yaratıldı. Darbeci ordu, işte Ergenekonlar, balyozlar. Halbuki hepsi sahte kurgulardı bunlar. Onun üzerine silahlı kuvvetler de Emasya adını kaldırdı. Ama işte toplumsal olaylarda askeri kuvvetlerin kullanılmasıyla ilgili başka bir yönerge çıkardı. Adı da KOKSDOT oldu onun. Bunu da çok ilginç bir şekilde ne zaman çıkardılar? Bu çıktı. Bunu da arkasından da 2016 yılının 2016 yılının tam darbeden birkaç ay önce muhtemelen FETÖ'cülerin gayretiyle o planlar o ad altında tekrar yürürlüğe kondu. Bu da zaten 15 Temmuz'da masum birilerinin, yani masum olanlar için söylüyorum tabii. Büyük Kahir ekseriyeti masum değildi ama masum bir şekilde bu plana dayalı olarak kandırılarak sokağa çıkmasına neden oldu. Yani olay bu. Ondan sonra da zaten başka bir sistem getirildi. Sonra 2013'ten itibaren hükümet askeri birliklerin iç güvenlik hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeler halen yürürlükte. Yani şu anda valilerin askeri birliklerden yardım istemesinin önünde bir engel yok. 2022 Şubat ayında, yani bir yıl önce de afet ve acil durumlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı yeni bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikte asli sorumlu doğal afetlerde İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ı kurdular. Şimdi AFAD her türlü problemin üstesinden gelebilecek bir kuruluşmuş gibi, böyle bir varsayımla bütün sorumluluğu da onun üstüne verdiler. Milli Savunma Bakanlığı'nın rolü de tali bir rol oldu. Dolayısıyla benim gördüğüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeteri kadar bu işe hazır olmadığını anlıyoruz. Çünkü ilk iki gün, üç gün hatta alanda jandarmalar hariç hiç askeri birlik göremedik. Yani sonuç budur Melih Hanım. Durum bu.
Yani 25 bin kişinin olduğu, askerin olduğu söylendi. 25 bin asker mi var?
Şu anda şöyle, bu bölgede mesela İskenderun'da, Osmaniye'de, Gaziantep'te, Maraş'ta, Malatya'da askeri birlikler var. Bu askeri birliklerin ilk birkaç gün hiçbirisi kullanılmadı. Hiçbirisi kullanılmadı. Üçüncü günden itibaren de Milli Savunma Bakanlığı işte Gelibolu'dan bir istikam birliğini bölgeye sevk etti. Sonra Kıbrıs'tan gidenler oldu. Sonra başka bölgelerden gidenler oldu. Ama bunlar gecikti tabii yani. Çünkü bu işe yeteri kadar hazırlık yapmadığı anlaşılıyor. Belki İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın çeşitli senaryolar üzerinden bir planlama yapmaları gerekiyordu. Bunu yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyoruz. Yapmadılarsa başka bir hata. Yaptılarsa niye işlemedi? Varsayımları mı zayıftı? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Bir diğer konu da bu yönergeye göre normalde valilerle garnizon komutanlarının bir takım planlamalar yapması gerekiyordu. Yaptılar mı? Yapmadılar mı? Bunları da bilmiyoruz. Dolayısıyla sistem işlemediğine göre yapsalar da yapmasalar da bir hantal durum söz konusu.
Yani sizi dinlerken 2022 Şubat'ta çıkan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinde Milli Savunma Bakanlığı'nın payına ne düşmüş bunu sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
Evet, doğru, sorgulamak gerekir. Orada onun payına düşen belli. Diyor ki ihtiyaç halinde personel, araç, gereç görevlendirir diyor, gönderir diyor. Önceden planlarını hazırlar diyor. Sonra da uygulamasını yapar diyor. Ama burada askeri birliklerin komutanlarına belki gerekli inisiyatif de verilmediği için önünde vatandaşın doğal afete maruz kaldığı durumlarda hiç beklemeden de o bölgedeki askeri birliklerin gereken yardımı yapması gerekiyordu. Ha, uzaktakiler kendi başına kalkıp gidemez ama Osmaniye'de demek ki birlik varsa, efendim deprem varsa hemen oradaki birliklerin çıkıp müdahale etmesi gerekiyordu. Demek ki yeni sistem onların da inisiyatifini bir ölçüde olumsuz yönde etkilemiş görünüyor.
Buradan anlıyorum ki ana sorun Türk tipi başkanlık sistemi mi? Öyle mi algılamalıyım?
Ben de öyle anlıyorum. Çünkü eskiyi yıktılar, yenisini de doğru düzgün yapamadılar.
Peki hemen Emasya ile ilgili sorulara geçeceğim ama bölgede OHAL ilan edildi. OHAL'e bir vali gerekir değil mi?
Tabii şimdi 10 ilde olağanüstü hal varsa bu 10 ilin koordinasyonunu bir sorumlunun yapması lazım. Dışarıdan yardımlar geliyor. Onların o yardım merkezi aracılığıyla. Ya bu sadece AFAD'ın yapabileceği bir şey değil. AFAD zaten bu işin altında kaldı. Yani şu anda çalışıyorlar kurtarma şu bu falan filan ama yani bir sürü aksaklık olduğunu görüyoruz. Bence olağanüstü hal bölge valisi hemen atanmalı. Bir karargahı olmalı. Bu İstanbul'daki 3. kolordu, NATO'ya tahsisli bir kolordu ama onun çok büyük bir karargahı var. Afganistan'da falan da görev yaptı. Onun görev tanımı bütün bu işlerin üstesinden gelmesine müsait. O olur, başka bir kolordu olur. Adana'da kolordu var. Hatta ve hatta koordinatör olarak 2. ordu karargahı bu maksatla kullanılabilir. Mutlaka olağanüstü hal bölge valisinin emrinde çok kuvvetli bir karargah olmalı. O karargah askerlerden, sivillerden oluşmalı ve bölgeye çok sayıda ek askeri birlik gönderilmeli. Çünkü bu iş uzun vadeli bir iş, kısa vadeli bir iş değil.
Peki Emasya olsaydı durum nasıl olurdu? 10 ilde asrın felaketi diyoruz ama yeni bir
Emasya
bakış
olsaydı, Emasya değil ama Emasya gibi bir şey var şu anda. Ama Emasya protokolü yürürlükte olsaydı ve hükümet de deseydi ki Emasya protokolü doğal afetler için de geçerlidir. O zaman bu sorunları daha az hissedebilirdik. En azından moral açısından ilk günden itibaren bölgede sağ kalmış askerler gidip emir almadan gereken tertip düzeni sağlamaya çalışırlardı.
Peki temel sorunu anlatıyorsunuz aslında. Temel sorunu anlıyoruz ki yeni sistemin altyapısı ile ilgili çok ciddi sorun var. Türk tipi başkanlık sisteminin. Biz bu süreçten nasıl çıkacağız Ahmet Bey? Nasıl çıkabiliriz?
Biz bu süreçten bir defa şunu söyleyeyim ki gecikmeden seçim yapmamız lazım. Yeni bir yönetsel yapıya geçmemiz lazım. Yani bu artık birçok sorun birikti. Yeni bir anayasa yapmak lazım. Yani bu böyle yürümüyor yani. Bu böyle yürümüyor. Yani silahlı kuvvetleriniz var, kullanmıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi yani?
Olamaz.
Askerin bakın Melih Hanım, askerin içeride ve dışarıda görevi var. İçerideki görevi asayiştir. İşte doğal afetlerde vatandaşının yanında olmaktır. Yani içerideki görevi budur. Bu iki görev de kaçınılmaz olarak askerin sorumluluğundadır. Ve bunu hukuk içerisinde kalmak koşuluyla hiçbir şekilde inkıtaya uğratmadan yapmak durumundadır. Yani buradan şeyi yok, bunun izahı yok yani. Öyle söyleyeyim size.
Peki, söyleyecek fazla sözüm yok benim. Sizin var mı başka sözünüz?
Benim de yok. Yani yürümeyen bir şeyi yürütmek çok zor. Farklılaştırmak gerekiyor.
Yani AFAD'da gerçekten bu süreci yönetemedi, bunu biliyoruz.
AFAD'a ihtiyaç var ama en azından valilerin kendi bölgelerindeki bütün unsurları daha etkin kullanılacak düzenlemelere ihtiyaç var. Eskiden il idaresi kanununun 11. maddesi işte bölgedeki bütün imkanları kullan. Bir de ayrıca bu süreçte onu da söyleyeyim, 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünde azalma oldu. İç yardımı yapma konusunda. Mesela sağlık ordusu komple ortadan kaldırıldı. Yani şu anda mesela insanların yanında olan sistem insanların yanında yok. Çünkü ne askeri hastaneler var, ne tahliye sistemlerini işleten ekipman var, ne eczanesi var, ne gıda kontrol müfrezesi var. Bunların hiçbirisi yok. İkincisi, askerlik süresi kısaldı. Ya bu çok hoş bir şey. Yani vatandaşın hoşuna gidiyor. Parası olan parayı bastırıyor, paralı askerlik yapıyor. Bu da hoş. İşine geliyor insanların. Ama bu millet nasıl millet olarak ayakta duracak? Her birimizin ortak fedakarlığıyla olacak. Bu konuda taviz vermememiz lazım. Belki askerlik süresini yeniden, belki kaynak fazlası varsa ordunun, onları daha önce de bunu önermiştim ben. Ama dinleyen ve dikkate alan olmadı. Bunu Batı ülkeleri bile yapabiliyorlar. Doğal afetlerde görev yapabilecek birlikler kurup hassas bölgelerdeki valilerin emrine vermek lazım bunları. Baştan itibaren. Çünkü düşünün, her ilde buna benzer bir tabur askeriniz olsaydı sadece arama kurtarmayla sorumlu, eğitimli, farklı bir şey olurdu yani. Farklı bir şey olurdu ama olmadığı için yok. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim ki eğer hazırlığınız yoksa ne olursa olsun hiçbir şeyi başaramazsınız. Burada da yeterli hazırlığın olmadığı açığa çıktı. Bunların uygarca tartışılması lazım ve üstünün örtülmemesi lazım. Binlerce canımızı kaybettik. Daha ne olsun yani?
Büyük acı yaşıyoruz.
Çok stratejik bölge. Tabii büyük acı yaşıyoruz. Bir de bölge çok stratejik bölge. Suriye'deki iç savaşın nereye gideceği daha henüz netleşmiş vaziyette değil. Yani orası Atatürk'ün şahsi meselesi olarak öne çıkan bir il. 1939'da bu vatanın bir parçası haline geldi. Sahip çıkmamız lazım. Yani oranın kimliği kaybolursa Türkiye'nin kimliği de bundan zarar görür.
Peki hemen Genelkurmay'ın ya da ordunun elinde sağlık olarak neleri vardı? Yani böyle bir felakette neleri kullanabilirdik? 99 depreminde kullandık bunları, değil mi? Mesela hastane gemisi var mıydı ordunun?
Hastane gemisi emin değilim ama hastane gemisi yapılabilir. Çok kolay bir şey hastane gemisi yapmak. O kadar zor bir şey değil. Ama Gaza'da mesela, Gaza'da Dakik diye bir birim vardı. Her şeyiyle hazır, hemen afet bölgesine gidebilecek durumdaydı. Şimdi ne yaptılar, o malzemeler ne oldu, kim nereye kaldırdı? Sahip çıktılar mı, çıkmadılar mı? Belli değil. Ayrıca bütün diğer bölgelerdeki asker hastanelerinden cerrahlar hemen göçük altında kalan insanların ameliyatlarını yapabilecek durumda bölgeye sevk edilebilirdi. Yani onlar zaten başlangıçta planlıdır. O planlamaya göre çok hızlı bir şekilde gidilirdi. Yani işte Genelkurmay'ın bu konularda hiçbir inisiyatifi hemen hemen kalmadığı için onlar da kendilerini kenara çekmiş oldular.
Şimdi ben sizi dinlerken kendi adıma iyice kaygılanmaya başladım. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz. Ve İstanbul depremi beni çok ürkütüyor. Ben güvenmek istiyorum. Şimdi neye güveneceğiz bu durumda Ahmet Bey?
Valla yani güven olabilmesi için güven sağlayan unsurlar olması lazım. Güven sağlayan unsurlara güvenmezseniz olmaz yani. Olmaz. Yani
devlete güvenmek yeniden, zorundayız ama.
Devletimizi yeniden yapılandırmamız lazım. Güven verir hale getirmemiz lazım. Hepimize güven verecek. Şimdi eğriyi doğruyu bir kenara bırakalım. Devlet eleştirilmez falan değildir. Devletin daha iyi işlemesi için eleştirilmesi lazım. Bunun için vatandaşların haklarına, sorumluluklarına sahiplenmesi lazım. Bu başka türlü olmaz yani. Başka türlü olmaz. Ülkenin egemenliğini kullanabilmesi için insanların yönetsel sisteme katılmaları lazım. Yani ben seçtim birisi onları yapsın, bu böyle olmaz. Bakın olmadığı için yardımlarda insanlar ne büyük fedakarlıklar yaparak çalışıyorlar. Hayran olmamak mümkün değil. Hayran olmamak mümkün değil.
Türk halkının kavim kültürü, dostluğu, sıcaklığı, vericiliği gerçekten evet. Öyle. Ben evet, sizi... Buyurun efendim.
Çok önemli.
Çok önemli.
Yani ve eğitimli kesim, vicdanlı kesim son derece başarılı bir sınav verdi. Bu da bizim geleceğe ilişkin umutlarımızı yükseltiyor, artırıyor. Çünkü çok müthiş bir insan dokumuz var. Hem ahlaklı, hem bilgili, hem fedakar. Daha ne isteyeceğiz yani?
Gençlere ama de güveniyoruz Ahmet Bey. Gençler sahada, gençlere güveniyorum ben. Bütün üniversite gençliği yardım kampanyaları düzenliyor. Uluslararası kuruluşlarla birlikte. Bunlar az şey mi? Çok şey. Gençlere güveniyoruz. Tabii, akademiye tabii. Güveniyoruz.
Güveniyoruz ama, Meriye Hanım, güveniyoruz ama olağanüstü durumlar meydana geldiğinde güveniyoruz. İş işten geçtikten sonra güveniyoruz. Bence iş işten geçmeden ve olağanüstü durumları kolay atlatabilmek için güvenir hale gelmemiz lazım. Onun için insanların ülkede nitelikli insanların siyaset yapması lazım. Başka çaresi yok.
Ben de size
devlette görev alması lazım.
Çok teşekkür ediyorum efendim. O kadar güzel bir değerlendirme yaptınız ki herkesin siyasette görev alması lazım. Paralı aynen. Olan siyaset aynen. Yapamaz. İnşaat lobisinin aynen. Desteklediği siyasetçiler siyaseti finanse edip inşaat finansıyla siyasetin finansmanını bütünleştirip böyle bir sonuç çıkaramaz. Çok net evet. Davranmış. Sağ olun efendim.
Evet, yani bunu yapmadan da kurtuluşumuz yok yani başka. Çünkü kimse gelip bizi kurtarmayacak yani. Biz kurtarırsak kendimizi kurtaracağız.
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ben ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hepimiz okulları, eğitimi merak ediyoruz. Ama eğitimde de bu süreçte çok güzel dayanışma örnekleri var. İşte onlardan biri Mirkan Aydın, eğitim yöneticisi. Güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı öğrenmek istiyoruz. Mirkan Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Siz bir eğitim profesyonelisiniz, yöneticisiniz. Özel okullar, çok özel bir çalışma yaptınız. Anlatır mısınız ne yaptığınızı?
Evet, Melih Hanım, şu anda eğitim, yüz yüze eğitim imkanından mahrum kalacak epeyce bir öğrencimiz olacak. 11 ildeki afetten sonra yüz yüze eğitimin en iyi ihtimalle 1 Mart'ta başlaması bekleniyor. Ancak yani hem barınma imkanlarını hem okullarının tamamen hasar görmesinden dolayı yüz yüze eğitime başlayamayacak çok yüksek bir nüfustan bahsediyoruz. Bizler de özel okullar olarak bu öğrencilerin okullarımızda ücretsiz kabulü için bir sistem geliştirdik. Gökhan Ünler, değerli arkadaşım, projemizin koordinatörü, misafiröğrenci.org sitesinden özel okullar kontenjanlarına giriş yaparak bu anlamda depremzede ailelere, öğrencilere kabul imkanı sağladı. Şu anda tahmin ediyorum ki Türkiye'nin tüm illerinden okullarımız kontenjan açtılar. 1100'den fazla özel okul sisteme dahil oldu. Giderek de artıyor. Ve şu anda sağladığımız kontenjan imkanı da 12.000 öğrenciye hitap ediyor. Ve kayıtlarını almaya başladık öğrencilerimizin bu noktada. Yani depremzede öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi için bir imkan sağladık. Canlı bir sistem olduğu için sürekli rakamlar da güncellenmekte. Bu noktada çok daha yüksek sayılara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.
Bir hedef koydunuz mu sayıyla ilgili?
Yani henüz koyamadık. Çünkü şu anda özel okulların tamamının hangi kapasiteyle cevap vereceğini bilemiyoruz ama yani çok yakın bir zaman içerisinde 20 bin öğrenciye ulaşmayı tahmin ediyoruz. Çünkü kaç gün oldu? 3 gün önce sistem kuruldu. Başladığımızdan beri 3 gün içerisinde 12 bine ulaştık. Okulların da sağ olsun çok ciddi bir ilgisi oldu bu sürece. Hepsi gönülden destek verdiler. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde 20 bine ulaşmayı ve çok daha fazla sayıda okulu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz.
Peki kaç okul şu ana kadar katıldı bu şeye, projeye?
1200 civarında özel okul şu anda sistemde kontenjanlarını açtı Melih Hanım.
Türkiye genelinde ne kadar özel okul var?
11.000 civarında özel okul var. Şu anda %10'dan fazlasına ulaşmış durumdayız. Ama dediğim gibi sistem çok daha yeni kuruldu. Henüz duymayanlar, bilmeyenler var. Hızlıca buradan artış bekliyoruz tüm özel okullarımızdan. Ben bu vesileyle tüm değerli eğitimcilere, okul kurucularına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Müsait kontenjanlarını misafiröğrenci.org sitesine işleyerek bu anlamda sisteme ve öğrencilerimize, depremzede öğrencilerimize yüksek seviyede katkı verebilirler.
Peki deprem bölgesindeki öğrencilerin seçiminde ne olacak?
Şu şekilde, seçimden önce hangi imkanlar sağlanacak onu belirtmek istiyorum Melih Hanım. Depremzede öğrencilerin eğitim masrafları, yemek ücretleri ve kırtasiye kitap giderleri tamamen kurumlar tarafından karşılanacak. Bununla ilgili okullar kendi imkanlarını kullandığı gibi paydaşımız olan yemek firmaları, kitap kırtasiye firmaları gibi firmalar da taşın altına elini koydular. Ve bu anlamda ciddi bir maddi imkan yaratmaya çalışıyoruz. Yani depremzede öğrencilerin, kayıtlı depremzede öğrencilerden herhangi bir maddi koşul istenmeyecek. Bunun yanında taşındığı ildeki imkanları ölçüsünde barınma imkanı olmayan ailelere de elimizden geldiğince barınma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin özellikle çok üzücü ama anne baba sını depremde kaybetmiş, yetim öksüz kalmış çocuklar için birçok velimiz evlerini açtı. Bu anlamda koruyucu aile başvurusunda bulundu. Akrabalarının yanına sığınamayan yine aileler, depremzedeler var. Bunlar için yine velilerimiz üzerinden yazlıklarını, evlerini, otellerini açanlar var. Eğitim imkanı dışında barınma imkanı da mümkün olduğunca sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar şu ana kadar hazır ettiğimiz imkanlar Melih Hanım. Seçim konusunda da yani tabii çok yoğun başvuru alıyoruz. Açıkçası iş gücümüzün neredeyse tamamını da bu afetzedelerin kaydına ayırıyoruz şu anda. 4 temel parametre geliştirdik ve bunları sağlayanların hemen hızlıca kesin kayıt aşamasına geçmesini sağlıyoruz. Birincisi depremde barınma imkanını kaybetmiş olması kriteri var. İkincisi gelirini kaybetmiş olması, yani hali hazırda gelirini, işini varsa, işte esnafsa, dükkanını, iş yerini kaybetmiş olması kriteri aranıyor. Üçüncü koşul olarak da tabii zaten bu zorunlu bir koşul, bölgede ikamet etmesi gerekiyor. Bunları sağlayan, bu koşulları sağlamış olan ailelerin hemen hızlıca başvuruları alınıyor ve müsait olan kontenjanlara yönlendirilerek bu anda okullar kesin kayda çağırıyorlar aileleri.
Gerçekten çok güzel bir proje. Elinize ve emeğinize sağlık. Sitenizin adını bir kez daha tekrarlar mısınız?
www.misafiröğrenci.org İngilizce karakterlerle yazılması gerekiyor. Burada çok basit bir başvuru ekranından sonra ailelerin isim ve iletişim bilgileri sisteme düşüyor. Ardından da başvuru yaptıkları okullar hemen kendileriyle irtibata geçerek bahsettiğim kriterlere göre değerlendirmesini yapıp kesin kayda davet ediyorlar.
Değerlendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Çünkü bu önemli bir haber. Herkes okulla, eğitimle ilgili kaygıları var. İnsanların hayatta kalma kaygısı var tabii ki, evet, ama evet, çocuklarımızı kucaklamalıyız, sahip çıkmalıyız. O yüzden size çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, canlarımız. Sağ olun efendim. Ve sözü uzatmıyoruz. Hemen İbrahim Eke karşımızda, klinik psikolog dedik. İbrahim Bey.
Merhabalar, merhaba.
Merhaba, sizin tıp bilim kurulu üyesisiniz, afet koordinasyon kurulu sorumlularından birisiniz, görevleriniz var ama en önemli göreviniz Türkiye'nin belki de alanındaki uzman en iyi travmacılarından birisi olduğunuz için Hatay'daydınız, cumartesi mi döndünüz?
Pazar günü buradaydım.
İstanbul'a yeni geldiniz. Ne yap? Öncelikle ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sürekli içimde bir endişe ve kaygı var. Travma içerisindeyim diyorum. Türkiye böyle diyor. Şu an Türkiye ne yaşıyor?
Önce hemen orayı bir kısaca çerçeveyi belirleyelim. Sonra diğer sorularınıza yanıt vereyim. Şimdi erken dönem duygusal tepkiler veriyor olmamız çok çok normal. Şu anda akut dönem tepkileri veriyoruz. Travma sonrası stres bozukluğu diyor olmamız için daha önümüzde vakit var. Yani öyle bir tanıda değiliz. Hepimiz bu akut dönem tepkileri veririz. Şöyle tanımlayayım. Olay o kadar anormal ki verdiğiniz tepkiler normal. Yani bu kadar anormal bir olaya duygusal olarak tepki vermiyor olma ihtimalimiz yok. Hatta vermezsek kuşku duymak gerekiyor, öyle söyleyeyim size. O donukluğun gerekçesine bakmak gerekiyor. Şimdi çok genel rakam vereyim. Doğal afetler sonrasında etkilenme oranı diye tanımladığımızda 13 milyon sahada maruz kalan insan var. İşte ilk çeperle birlikte temasla 30-35 milyon civarında insana değmek gerekiyor. Rakamların hani söylerken kolay ama ne kadar büyük olduğunu herhalde duyan herkes radyodan tahmin edebiliyordur. Şimdi bu maruz kalanın %10-15'i hemen ve hızlı olarak duygusal olarak süreçte başa çıkar ve hareket etmeye başlar. Ya bunun için illa kolunda pırpır olması gerekmez. Yani herkes bu grubun içinde farklı farklı niteliklerde olabilir. %70 biraz önce sizin belirttiğiniz o duygusal problemleri, zorlukları yaşarlar. Ama o akut dönemde psikososyal destek dediğimiz, dayanışma dediğimiz sistem tam da bunun için vardır. O %70 bu destekle birlikte bir süre içinde, kabul edilebilir bir süre içinde, işte 3 ay, 6 ay olayın şiddeti, yaygınlığı vesaire, bunların hepsini gözetmemiz gerekiyor. Normalize olur ve tekrar hayatına devam eder. Bu arada tabii sahada değişiyor, kendine geliyor, devam ediyor, böyle bir durum var. Geriye bir %10-15 kalıyor ki bizim uzun vadede problem olarak görebileceğimiz TSSB dediğimiz, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz semptomları göstermesini beklediğimiz oran budur. Yani %10-15'tir. Ama yani 1.3 milyon ya da 3.5 milyon sayılarına kadar büyük tahayyül edersiniz. Buna bu kadar büyük rakamlara hizmet verebilmek, bunu koordine etmek, ulaşmak önümüzdeki sürecin en önemli problemlerinden bir tanesi. Ama burada bir önemli başlık var. O da şu. Erken dönem psikososyal hizmet dediğimiz süreç bu %10-15'in niteliğini ve niceliğini belirliyor. Eğer sağlıklı hizmet edilirse, erken dönem destek verilirse, olması gerektiği biçimde mağdurlara ulaşılır, onlara işte çadırdı, yemekti, ihtiyaçları, güvenlik ihtiyacı, adalet ihtiyacı, bütün bunlar bir kamunun, bir devletin efektif organizasyonuyla sağlandığında bu oranın çok düştüğünü biliyoruz. Şimdi İzmit'ten örnek vereyim. İzmit'te 2,5 yıl sonra aşağı yukarı yapılan çalışmada TSSB oranı 3,12 idi. Bakın %10-15 değil, 3,12 idi. Ne kadar büyük bir rakam var burada. Ermenistan depremi 95'ti diye hatırlıyorum. O civarda ya da 94. Sovyetler Birliği merkezi olarak çözüldükten sonra olan ve işte Ermenistan'ın da merkezi olarak çok müdahale edemediği, cidden hani çok az müdahale edilebilen bir depremdi. Ondan 3 yıl sonra yapılan çalışmada %78 oranında TSSB bulunuyor. Şimdi bu dönemde niye her yere destek olunmalı, mutlaka olunmalı dediğimizin altında bu yatıyor. Yani %3 ile %78 arasındaki oranı belirleyen şey kamunun yetkin müdahalesi. Şimdi biz bunu yapmaya çalıştığımızda ya da bunun olması gerektiğini söylediğimizde gözlerini belertip bağırmaya gerek yok. Sağ o kadar büyük ki mutlaka bir yerlere girilmiştir. Ama kamunun görevi, AFAD'ın görevi, devletin görevi bir yerlere girmek değil, her yere girmek. Ama burada bunu yaptık. Tabii ki yapacaksın görevin. Yani bunu tartışmıyoruz zaten. Yapamadığın yerle ilgili söylediğimizde de bağırmak yerine nedamet getirip onu yapmanın yolunu arayacaksın. Bunu organize etmektir mesele. Biz sahaya girdik belli bir yerde, Hatay'da, Defne'de yaptık. Harika bir iş yaptık. Muhteşemdi.
Ne yaptınız? Hemen araya gireyim. Çünkü siz 500 kişilik bir çalışma yaptınız. Buyurun.
Evet evet, daha sayı daha da fazla. Ama yani bu kadar büyük bir denizde damla. Yani bunu bilerek hareket ediyoruz biz. Yani sahanın genişliğini düşündüğünüzde, şiddetini düşündüğünüzde, etkilenim alanını düşündüğünüzde tabii ki merkezi koordinasyon gerekiyor. Bunu tartışacak değiliz. Yani bunu tartışmıyoruz zaten. Bunu talep ettiğimiz için bu tepkileri alıyoruz. Günlerce karanlık jeneratörlerle bizi aydınlatıyoruz. Ve böyle bir şey olabilir mi? Günlerce karanlık. Herkes dışarıda. Çadır yok. Bunu söylemek ayıp, düşmanlık değil. Çadır yok. Donuyoruz. Donduk. Halk dondu.
Tuvalet yok. Su yok.
Tuvalet ya. Şimdi evet, yani 4. gün 15 tane köprünün üstüne, arka tarafa da 10 tane biz kurduk tuvaletleri. Yani geçici şeyli tuvaletleri. Yani hijyen dediğimiz, halk sağlığı dediğimiz konular, bakın şimdi önüne gelen kamu kurumunu, tarihsel cumhuriyet kurumlarını kapattıktan sonra, ama bunlara yetişemezsin tabii. Sen tarihsel köklerini kesiyorsun. Hangi gerekçeyle kestiğin beni ilgilendirmiyor. Biz bu halka karşı sorumluyuz. Bakın, ürettiğiniz çözüm yeni belalara yol açmamalı. Ama görüyoruz ki her ürettikleri çözüm bir sonraki adımda yeni bir probleme yol açıyor. Bu kadar kamunun elinde olan yerleri, belgeleri, şeyleri, tatil şeyleri sattılar. Şimdi üniversiteleri tatil ediyor, oraya insan yerleştirmek üzere. Yani bu kadar otel var. Otel sahibi, bakanın sahipsin. Elko hepsini olağanüstü halde ilan ettim. Bunu üretmek yerine genç arkadaşlarımızın eğitim hayatını felç etmek diye bir karar olabilir mi? Bunları söylediğimizde de, ya biz bunları bilgiye, bilme dayanarak söylüyoruz. Bu sefer de başka bir şeye dönüyor. Hayır. Yapılan şey yanlışsa yanlıştır. Bu kadar. Ha, orada ne yaptık onu söyleyeyim. İlk gün oradaydık zaten. Pazartesi öğlen gibi Defne'ye geçtik. Biliyorsunuz Türkiye İş Partisi milletvekili Barış Atay, Hatay milletvekili zaten. Sevgili Ahmet Şık da yanımızdaydı. Dostluk Parkı'ndaki koordinasyon merkezini oluşturduk. Önce 20 kişi civarında tabii ki partiyi dostlamıştı. Sonra o iş büyüdü. Arama kurtarması, işte mutfağı, Sahra Hastanesi, deposu, her biriyle 600 kişinin üstünde bir gönüllü ekibi döndü. Yani orada o hafta boyunca çalıştı. Sahaya gittiler, geldiler. Sıcak yemek çıkartıldı. Doktorlarımız Picasso tablosu gibi çalıştı. Orada gördüklerimi, yani ben yıllardır sahadayım. Hayranlıkla izledim her birini, sağlıkçıları. Yani hemşire arkadaşlarımıza, doktorlarımıza, oradaki o çocuklara gelen yaralılara yaptıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Aşçılar sağ olsun kendileri çıktılar, geldiler. Ya Ankara'dan 170 tane motokurye geldi arkadaşlar. Yani şimdi hani başka bir şey anlatmayayım size. 30-40 tanesi bizle çalıştı, diğerleri başka yerlere gittiler. Şimdi bunlar geldiler, bakın bu kadar iyi niyetli çocuklar. Günlerce her türlü şey yok, ne denir, benzin yok, dizel yok, verilmiyor. Şimdi bu çocuk motokuryeyi bilmem neredeki köye gönderdin, orada 10 tane haberimiz var, gönder. Geri dönemiyor. Biz her yere ulaştık. Hayır efendim, ulaşmadınız. Ulaştınız, bazı yerler vardır mutlaka ki. Ama her yer değil. Ben de çıkıp her yere ulaştım diyemem ki. Gücümüzün yettiği yerlere ulaştık. Sağ olsun birileri benzin, mazot sağladı. O sayede bu arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşımız, hani hepinizin evine gelip kapıda kutuları teslim eden kurye arkadaşlarımız var ya, onlar işte bunu yapanlar. O Absürt motosikletleriyle o kadar yol geldiler o soğukta ve günlerce çalıştılar. O sayede ulaştık. İnsanlar arabalarını verdiler, getirdiler. Onlara ihtiyaçları yükledik, gönderdik. Gelen depremzedelere orada hizmet verdik. Yani bunların yapılabiliyor olduğunu gösteriyor olmak derdimiz. Bunlar yapılabilir şeyler. Bunun için maaş alıp devlette kadro edinip ondan sonra da Allah'tandır diye olmak değil mesele. Doğa olayı başka bir şey. Sonuçları kamusal, kimse oradaki. Kamusal beceriksizlikle alakalı. Bunları ayıracağız. Doğa herhangi bir eyleme girdi diye insanlar ölmedi. Yıllardır biliniyor. Hatay'da 1100 küsur de benzer deprem olmuş. Aynı noktada aynı şekilde yaşam alanı kurmak, buna izin vermek işte sonuçları bu. Daha önce Marmara'da depreminde de vardı, Hatay'da da var. Orada da bir kasaba vardı, burada da bir kasaba var. Oradaki yönetici de, buradaki yönetici de hiçbir kaçağa izin vermemiş. Bir tane yıkım yok. Tanrı bütün kasabalar içinde bu ikisini kutsadı, diğerlerini mi yıktı? Böyle bir inanç olabilir mi ya? Hayır, orada iki tane düzgün yerel yönetici vardı. Kaçağa izin vermemiş. Bu kadar.
Diğer yerel yönetici kim?
Bir tanesi Marmara'da, Marmara depremi sırasında bir kasabaydı. Bir de Hatay'ın bir ilçesi.
Erzin. Ama Türkiye'de evet, böyle güzel yerel yönetimler var. Eğer köyler, var, mahalle, belde belediyeleri var. Kapatıldı. Çok belde belediyesi burada.
Bakın, örnek bu. Örnek bu, yıkılmamış. Demek ki bu iş doğru yapıldığında sonucu bu. Yani daha ötesine bakmaya gerek yok. Orada örnek var. Aynı yerde sağlıklı kalan, burnu kanamayan yurttaşlarımız var. Ya pencere kırılmamış. Demek ki yapılabiliyor. Niye yapılamadığının hesabını ben vermeyeceğim. Ben yönetici değilim. Devlet yönetmiyorum. Benim bir mesleğim var. Dünya görüşüm var. Ona uygun hayatımı geçiriyorum.
Ama sizin böyle bir durum mesleğiniz,
hizmet ediyorum.
Araya gireceğim. İyi bir klinik lütfen, psikologsunuz. Lütfen. Travma uzmanısınız. Değil mi? Uçak kazaları, ne bileyim.
Evet, evet.
Yığınla olayın.
Çok uzun zamandır sahada çalışıyorum.
Sahada çalışan bir klinik psikologsunuz. Durumu da anlattınız bize. Şimdi biz ilk etapta vatandaş olarak ne yapmalıyız?
Şimdi öncelikle unutmayacağız. Unutmamak çok önemli. Önceki deneyimlerden baktığınızda hayatın normale dönmesine tabii ki ihtiyacımız var. Onu ayrıca koyayım da. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra sahada başka bir sürü şeye ihtiyaç olacak. Sahada travma çalışmak dediğinizde gün gün oradaki ihtiyaçlar değişir. Dikkat ediyorsanız geçen hafta referansıyla konuşuyorum. Pazartesi günü, yani bugün itibariyle oradaki koordinasyondaki arkadaşlara sormadan bir şey söylemem. Çünkü gerçekten değişti. Pazar günü yoldaydım. Çünkü iki günlük fark bir sürü şeyi değiştirir. Gelecek hafta değişecek. Konteynerler vesaire indirmeye başladık. Onlar olacak. Kamu girdi işin içinde gözüküyor. Yani beşinci günde itibaren gözükmeye başladı. Hatay'ı kastediyorum. Dolayısıyla hani başka bir koordinasyonu herhalde artık devreye girecek. O yüzden yapacağımız şey şu. Sağlıklı, efektif, doğru bilgi aldığımızda bölgenin neresi olursa olsun oranın ihtiyaçlarına yönelik bir hafıza oluşturmak. Oradaki ihtiyaçları yeniden kurmak. Önce bunu yapması gerekenlere baskı yapmak. Erkan Baş'ın söylediği şey çok sevdiğim bir laftır. Biz sizin adınıza siyaset yapmayacağız. Siyaseti birlikte siz yapacaksınız. Aynı şekilde. Kim sorumluysa ona baskı oluşturacağız vesaire. Unutturmayacağız. Oranın hizmetleri almasını sağlayacağız. Bizler gücümüz yettiğince bunu bilen insanlar sahada olacak. Sürekliliği sağlayacak. Bunu takip edeceğiz ve kaynaklarımızı, dayanışmamızı ortak hale getireceğiz. Bu bir günlük bir iş değil. Kaygıyı duyuyorum. Çok insani bir şey. Öfkeyi duyuyorum. Çok insani bir şey. Ama şu anda o öfkemizi politik ya da diğer bir kenara bırakıp gerçekten oradaki yurttaşlarımız için bir hareketi örgütlüyor olmamız lazım uzun soluklu. Nefes aldığımız, bunları konuşacağımız zamanlar olacaktır. Birlikte de konuşuruz tabii ki ama şu anda dayanışmak, birlikte olmak, yani tek bir kelime, bizim en büyük gücümüz yalnız olmamaklığımızdır. Bunu oradaki yurttaşlarımıza söyletmek zorundayız. Bunun için gereken neyse bunu yapmayı istiyorum, öneriyorum.
Yani yıkılan onarılır, acılar hariç. Öyle değil mi?
Bakın insanlar, insanlık tarihi boyunca o kadar büyük acılara maruz kaldık ki ve bunları tedavi etmenin, iyileştirmenin, sağaltmanın farklı farklı birçok yolunu bulduk. Bu inanç sistemi olabilir, bilimsel yollar olabilir. Bir sürü yolu yöntemi var bunun. Şimdi burada çok kritik bir şey var. Sağlıklaşmak için Bir, adalete ihtiyacımız var. Yani adaletli bir tutum görmeye ihtiyacımız var. İkincisi, gelecek olanaklarına ihtiyacımız var. Şimdi travmatik stres de yükü de sınıfsaldır dediğimizde aman hocam abartıyorsun. Hayır, abartmıyorum. Bakın, kaynağı olan zaten sahayı terk ediyor, terk etti. Başka bir yaşam olanağı kuruyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Moda'da gelip ev bulamazsınız. Niye biliyor musunuz? Rusya'dan seferberlik sonrası kaçan beyaz yakalar ya da parası olanlar şu anda boşalan evin kapısında bekliyorlar. Onlar kaçtı. Olmayanlar askere alındı, savaşa gönderildi. Bu aynı yani buradakilerin canı yanmasın diye oradan örnek verdim. Anlatabildim mi? Şimdi orada kalanlar tarımla uğraşanlar olacak. Yoksullar yoksunlar olacak. Bir kısmı gidecek, gittiği yerde o yeniden iyileşmeyi göremediği için daha zorlanacak. İnsanların günlük akışını kendisi için rahatsız edici bulacak, geri dönmeye çalışacak. Orada olacak insanlar tabii ki bundan sonra olacak ama büyük bir çoğunluğu da yer değiştirecek. Şimdi mesela bunu öngöremiyorum. Öngörebilen bir görevli varsa, bilen varsa anlatsın. Yani Hatay'ın 1/3 diye tahmin etsek, işte yani 1 milyon bütününü kastediyorum. İnsan kalacak mı? Nasıl kalacak? Merkezi bir yerde koordinasyonu kurdum ama bu sefer köyler oradakilere destek için nasıl gidiyor olmam lazım? Yani önümüzde soru sormamız gereken, öğrenmemiz gereken, bildiklerimizi yeniden işleyip yeni çözümler üretmemiz, esneklikle üretmemiz gereken bir dönem var. O yüzden hani böyle nalıncı keseri gibi bu böyledir, şu da şöyledir diyemiyorum. Yani gerçekten bugüne kadar gördüğüm en büyük ve en sert saha ve her bir yeri için birbirinden farklı çözümler de üretmemiz gerekebilecek. Bütün meslektaşlarımızla onu konuşuyoruz. Yani bir yerde yaptığımız diğerinde olmayabilir. İzmir depreminde edindiğimiz deneyimle online sistemi devreye sokacağız. Yani birbirine eşlik eden çözüme yönelik şeyler yapıyor olacağız. İş yapmış olmak için yapmayacağız. Yani o yüzden sorular sorduğunuzda biraz böyle muğlak kalıyorum
hiç
ama...
Hiç önemli değil. Bu ilk yayındı. Araya giriyorum. Bu travmayla ilgili ilk yolculuktu. Şimdi akut stres yönetimi yaşadığımızı, akut stresi evet, yönetiyoruz. Evet. İkinci aşamasını sizinle daha çok program yapacağız. O yüzden ben değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. O kadar değerli ki anlattıklarınız. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.
Size de kolaylıklar diliyorum.
Sağ olun.
Çok sağ olun. Sağ
olun. Yıkılan onarılır, acılar hariç. Yayını burada bitiriyoruz. Ve tam dayanışma, el ele, kol kola ve dayanışma ekonomisiyle hep birlikte ayağa kalkma. Söylenecek başka söz var mı? Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.